Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Hordad 1401, Hicri Kameri 10 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 10 Haziran 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, aynı zamanda Ehli Beyt'in 8. nuru, İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladeti yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam dünyasını kutluyoruz. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağım haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Bahri Akyol ile İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladeti yıl dönümü etrafında yapılan röportaj, sonsuz sevginin sembolü İmam Rıza Aleyhisselam, Dünya El Sanatları Günü ve Afganistan Hidropolitiği isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene'yi bu akşamki haberlerle sizlerle birlikte olacağım. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladet günü. Ayetullah Hatemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararının taviz almak için olduğunu söyledi. Venezuela Cumhurbaşkanı İran'da. İran-Hindistan ticari ilişkilerin geliştirilmesinde yeni adım atıldı. İran koronavirüsten yine kayıpsız bir gün yaşadı. Hulusi Akar Yunanistan'ı eleştirdi. Ve Seyit Hasan Nasrullah'ın söz sözlerine Siyonist rejimden tepki geldi. Şimdi haberler. Yarın Hicri Kameri 1443 yılının Zilkade ayının 11. günü Ehl-i Beyt imamlarının 8.si Hazreti Saminül Hüccac Ali İbni Musa Reza'nın mübarek doğum gününün yıl dönümüdür. İmam Rıza Aleyhisselam Hicri 148 yılının Zilkade ayının 11. gününde Medine şehrinde doğdu. İmam Rıza'nın yüceliği herkesçe biliniyordu. Ehl-i Beyt'in 8. imamının faziletlerinden birçok rivayet anlatılıyor. Kendi zamanında İmam Rıza Aleyhisselam'dan daha bilgisine rastlanmadığı biliniyor. İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatı ve imamet dönemi insanların Ehl-i Beyt'e inanmasının zirvesi oldu. İlip Duş Yayınlar Servisi Türkçe çalışanları olarak bu kutlu veladet nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasını tebrik ediyoruz. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararla Tahran'dan imtiyaz almak istediğini belirtti. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imamlığında kılındı. Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Cuma namazı hutbelerinde gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulunarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararını sert bir dille eleştirdi. Ajansın bu tür kararlarla Tahran'dan imtiyaz almak istediğini belirten Ayetullah Hatemi, İran'ın asla taviz vermeyeceğini vurguladı. Ayetullah Hatemi Ajans Genel Müdürü'nün kararının onaylanması öncesi Siyonist rejim başbakanı ile görüştüğünü, bunun da Ajans Genel Müdürü ve Siyonist rejim arasında İran karşıtı karar hakkında tam bir koordinasyon varlığını gösterdiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda 8 Haziran'da yapılan oylamada 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarması kabul edilmiştir. İran'a karşı alınan kararda yönetim kurulunun, ajansın İran'ın nükleer programının barışçıl olarak sürdürülmesinin sağlanması için ortaya koyduğu çabaları güçlü bir şekilde desteklediği öne sürüldü. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda alınan İran karşıtı kararı eleştirdi. Rusya'nın Viyana'da Uluslararası Kuruluş Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter hesabında Ajans Yönetim Kurulu'nda alınan İran karşıtı kararı eleştirdi. Ulyanov mesajında şu ifadelere yer verdi. İran'dan gelen en son haberleri aldınız mı? Rusya'nın Ajans Yönetim Kurulu'nda İran'la ilgili aptal Batı kararına neden karşı oy verdiğini şimdi anlıyor musunuz? Ne yazık ki Batılı meslektaşlarımız nerede olduğumuzu tam olarak anlamadıklarını gösteriyorlar. Ulyanov daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin Ajans Yönetim Kurulu'nda alınacak olası İran karşıtı kararı desteklemeyeceğini bildirmişti. Rus diplomat, Viyana müzakerelerinde yer alan Batılı tarafların girişiminin kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yararına olmadığını savunmuştu. Bugüne kadar ajans ile geniş işbirliğinde olan İran, ajansın bu işbirliğini takdir etmediğini, hatta bunun İran'ın görevi olduğunu zannettiğini, bu yüzden yönetim kurulunda alınan kararın ardından ajansın nükleer anlaşma dışındaki kameralarını devre dışı bıraktı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda 8 Haziran'da yapılan oylamada 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarması kabul edildi. İran'a karşı alınan kararda yönetim kurulunun, ajansın İran'ın nükleer programının barışçıl olarak sürdürülmesinin sağlanması için ortaya koyduğu çabaları güçlü bir şekilde desteklediği öne sürüldü. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Tahran'a geldi. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in resmi davetlisi olarak bugün Tahran'a geldi. Venezuela lideri Maduro'ya İran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor. Nicolas Maduro'nun 2 günlük Tahran temaslarında İran ve Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra karşılıklı işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. 4 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Ankara temaslarını tamamladıktan sonra Cezayir'e geçmişti. İran medyasına göre Cumhurbaşkanı Reisi ve Maduro'nun resmi karşılama töreni yarın Sadabat Sarayı'nda yapılacak. Daha önce Venezuela lideri Maduro, El Meyadin kanalına verdiği röportajda, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin daveti üzerine yakında Tahran'ı ziyaret ederek yüz yüze görüşmelerde bulunacağız, yeni anlaşmalar imzalayarak işbirliğimizin sürecini hızlandıracağız demişti. İran ve Hindistan arasındaki ticaretin gelişmesi için umut verici fırsatlar toplantısı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın katılımı ile Hindistan'ın Haydarabad kentinde gerçekleştirildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hindistan'ın Telangana Eyaleti Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen İran ve Hindistan arasında ticari fırsatların geliştirilmesi için umut veren adımlar konulu toplantıya katıldı. İran İslam Cumhuriyeti Haydarabad Başkonsolosluğu da oturumun düzenlenmesine katkıda bulundu. Haydarabad Hindistan'ın en büyük şehirlerinden biridir ve Telangana'nın merkezidir. İran Dışişleri Bakanı Cuma günü öğle saatlerinde Hindistan'ın Haydarabad kentine giderek yerel yetkililer tarafından karşılandı. Emir Abdullahyan Haydarabad'a vardığında Cuma namazında ibadet edenlerin saflarına katıldı. Dışişleri Bakanı Haydarabadlıların Mekke Camii'nde görkemli bir şekilde karşılanması camiye giriş ve çıkışta izdihama sebep oldu. Hindistanlı Müslümanlar Amerika'ya ölüm sloganları atarak Dışişleri Bakanı'nı uğurladı. İran Dışişleri Bakanı Haydarabad'a yapacağı ziyarette İranlılarla ve şehirde yaşayan bir grup alim ve din adamı ile bir araya gelecek. Irak İçişleri Bakanı'nın Erbain ziyaretinde kara sınırlarda geçiş vizesi kaldırma kararının ardından Erbain yürüyüşüne tahmini olarak 5 milyon İranlıların katılması bekleniyor. Muhabirimizin verdiği habere göre kutsal türbelerinin geliştirilmesi ve yeniden inşasından sorumlu Kurmay Başkan Yardımcısı Mecid Namcu şunları söyledi. Son 2 yılda İranlı ziyaretçiler Erbain törenine katılamadı. Geçen yılda korona kuralları nedeniyle sınırlı sayıda katıldılar. Mecid Namcu ziyaretçileri ağırlamak için yapılan yürüyüş törenlerinin 3 ana kaygısının sağlık sorunlarının yanı sıra soğutma ekipmanı, sağlıklı içme suyu ve buz temini olduğunu belirterek sınırlarda hizmet çadırlarının varlığı, kamyonların geçişi ve gıda ulaştırmada başlıca sorunlar arasında yer alıyor dedi. 17 Eylül 2022 Erbain günü Dünya Ehl-i Beyt İmamların 3. İmamı Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarenlerinin Kerbela Çölü'nde şehadetinin anıldığı 40. gündür. İran'ın Suriye'nin Halep kenti başkonsolosluğu maslahat güzarı ve eyaletin ticaret başkanı, ihracatı arttırmak ve ticareti kolaylaştırmak için ortak bir ticaret bankasının kurulmasını veya Halep'te bir İran bankasının kurulmasını vurguladılar. İslam'ın bildirdiğine göre Abdullah Recep Ali Nejat, Halep Eyaleti Ticaret Odası Başkanı Amir Hamavi ile yaptığı görüşmede İran ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, özellikle ağır ve tarım makineleri, çimento, modern enerjiler ve yeniden yapılanma donanımları ve maddeleri hususundaki teknoloji aktarımında ilişkilerin geliştirilmesinin incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. İran'ın Halep Başkonsolosluğu maslahat güzarı, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin talimatı doğrultusunda İran'ın Suriye ile ilgili alanlardaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu. Her alanda ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin önemini ve genişliğine vurgu yapan Hamavi, İran-Suriye ilişkilerinin genişlemesi Suriyeli ve İranlı iş adamlarını birbirine bağlıyor dedi. Suriye'nin Halep Ticaret Odası Başkanı İran'ın terörle savaşında Suriye'ye verdiği desteği de övdü. Suriye'nin Halep Ticaret Odası 137 yıllık ticaret geçmişiyle Suriye'nin sanayisinde önemli bir rol oynamaktadır. İran Sağlık Bakanı Bahram Aynullahi ile Suriye Sağlık Bakanı Hasan El Gubaş, sağlık ve tıp alanlarında iki mütabakat zaptına imza attılar. İran Sağlık Bakanı Bahram Aynullahi beraberindeki heyetle ilk ziyaretini Suriye'ye gerçekleştirdi. Suriye Sağlık Bakanı Hasan El Gubaş'ı dün Sağlık Bakanlığı'nda ziyaret eden Aynullahi ile beraberindeki heyet görüşmelerde bulundu. İki bakan görüşme sırasında sağlık ve tıp alanlarında iki mütabakat zaptına imza attılar. İlk mütabakat zaptı sağlık, tıp ve sağlık eğitimi, bilimsel araştırma, teknoloji, ilaç ve tıbbi ekipman alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuları içeriyor. İkincisi ise bilimsel, sağlık ve tıbbi işbirliğinin güçlendirilmesini, özellikle farmasötik işbirliğinin tıbbi ekipman geliştirilmesini ve deneyimlerin paylaşmasını içeriyor. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı son 24 saatte İran'da 153 COVID-19 hastası tespit edildi ve neyse ki ölümsüz gün tekrarlandı açıklamasında bulundu. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezi'ne göre dünden bugüne kesin tanı kriterlerine göre İran'da 153 yeni koronavirüs hastası tespit edildi. Hastalardan 33'ü hastaneye kaldırıldı. Açıklamaya göre İran'da son 24 saatte ikinci kez koronavirüs hastalığına bağlı ölümler kaydedilmedi. Böylece can kaybı sayısı 141.343 olarak kaldı. İran Sağlık ve Tıp Eğitim Bakanlığı'na göre 7.577.938 COVID-19 hasta iyileşti. Bu arada hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde 397 COVID-19 hastasının bakımı yapılıyor. Koronavirüs salgını bugüne kadar dünya çapında 6.328.530 kişinin canına mal oldu. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile ilgili gerginlikler hakkında konuştu. Yunanistan ile yaşanan sorunlara değinen Bakan Akar şöyle konuştu. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ise maalesef provokatif eylem ve söylemleriyle yayılmacı, saldırgan politikalarına devam etmektedir. Dünyada eşi benzeri görülmemiş, uluslararası hukuka, akla, mantığa ve gerçeklere aykırı iddialarını tarihten ders almadan ısrarla sürdürmektedir. Takriben 200 yıl içinde 3 kat büyüyen Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bunun tarihi gerçeklerle, akılla ve mantıkla izahı mümkün değildir. Bu bir ikiyüzlülük, bu bir riyakarlıktır. Yunanistan'ın silahlanma ve bazı ittifak çalışmaları ise beyhude gayretlerdir. Biz ısrarla ve inatla problemlerin barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi için diyalog çağrımızı sürdürüyor, barış elimizi uzatıyoruz. Türkiye'de işsizlik oranı %11,3, işsiz sayısı ise 3.853.000 kişi oldu. Böylece bir ayda işsizler sayısına yaklaşık 65 bin kişi eklendi. TÜİK'in bugün açıkladığı iş gücü istatistikleri raporuna göre işsiz sayısı Nisan'da bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3.853.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,3 seviyesini gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,7 iken kadınlarda %14,5 olarak tahmin edildi. Hint yetkililerinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hakaret içeren ifadeleri cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da protesto edildi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası yüzlerce Filistinli Hindistan'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi BJP yetkililerini protesto etti. Protesto eylemine katılan Filistinliler tekbir getirerek lideri Hazreti Muhammed olan ümmet boyun eğmez şeklinde sloganlar attı. Gösteri sonrası yapılan kınama açıklamasında Arap ve İslam ülkelerine Hindistan'daki saygısızlığa karşı ciddi bir tavır sergileme çağrısı yapıldı. Siyonist İsrail Maliye Bakanı Lübnan Hizbullah Genel Sekreterinin açıklamasına ve iki taraf arasındaki tartışmalı deniz bölgelerinden Tel Aviv'in gaz çıkarmasını durdurma zaruretini vurgulamasına tepki gösterdi. Siyonist rejim İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın açıklamalarını tepki olarak şunları söyledi. Kimse bize deniz kaynaklarımızdan gaz çıkarmamız veya çıkarmamamızı dikte edemez dedi. Rusya, Amerika'yı Ukrayna'da çok tehlikeli biyolojik askeri projeler yürütmekle suçladı. Rusya sınırının yakınlarında Amerika'nın tehlikeli projeler topladığı, patojenler topladığı iddialar arasında yer alıyor. Rusya TASS Haber Ajansı'nın Rusya Federasyonu parlamento yetkililerinden Amerika'nın Ukrayna'da tehlikeli bir biyoloji askeri projeyi gerçekleştirmekte olduğunu aktardı. Ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifaka üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret edecektir. NATO'dan yapılan duyuruya göre Stoltenberg 12 Haziran Pazar günü Finlandiya'da Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı'nın Hindistan ziyaretiyle ilgili. İran ve Hindistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için büyük potansiyele değinen İran Dışişleri Bakanı, Tahran ve Yeni Delhi arasındaki geniş ve kapsamlı stratejik ilişkileri ilerletmek için bir yol haritası hazırlama gereğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çarşamba günü Yeni Delhi'ye yaptığı ziyarette, aralarında Başbakan Narendra Modi ve Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar'ın da bulunduğu Hintli yetkililerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde iki ülkeyi çeşitli stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilgilendiren geniş bir yelpazede olan konular ele alınarak istişare edildi. Hindistan Başbakanı Emir Abdullahyan ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi Yeni Delhi, Tahran ve bölgenin çıkarınadır dedi. İran ve Hindistan arasında genelde dış etkenlerden kaynaklı soğuk ilişki dönemin ardından şimdi iki ülke yetkilileri ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ilişkileri ilerletmek için çözümler bulmaya karar verdiler. Hindistan, İran petrolünün başlıca alıcılarındandı. Fakat Mayıs 2019'da Amerika petrol muafiyetlerinin kaldırılması ardından Amerika'nın baskılarına teslim oldu ve sonunda İran'dan petrol ithalatını durdurdu ve buna karşı Meksika gibi ülkelerden petrol ithalatını arttırdı. Fakat yine de Yeni Delhi için Tahran ile yakın ilişkiler önemlidir. Hindistan, bölgesel bir denge sağlamak ve Afganistan'da dahil olmak üzere bölgedeki uzun vadeli güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak için İran ile birlikte çalışmaya ihtiyacı var. İran, Hindistan ve Afganistan arasında Çabahar'dan Afganistan ve Orta Asya'ya ulaşacak koridor konusunda üçlü anlaşma, ayrıca Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru, Hindistan'ın İran'a stratejik yaklaşım içinde olmasını sağlayan diğer önemli faktörlerdir. İran'ın Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Serbest Bölgesi, Hint Okyanusu ile Fars Körfezi, Batı ve Orta Asya ile Kafkaslar ve Avrupa arasında güvenli ve kısa bir rota oluşturuyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Jay Shankar bu bağlamda yaptığı açıklamada İran'ın Çabahar Limanı, Orta Asya ülkeleri için denize güvenli, güvenilir ve sınırsız erişim sağlıyor ve etkili rolü artık açıkça kanıtlanmıştır, diyor. Buna göre Hindistan hükümeti daha önce Çabahar Limanı'nın Mumbai'yi Moskova'ya bağlayan Kuzey-Güney Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na dahil edilmesini talep etmişti. Halen uygulanmamış olsa da İran, Rusya ve Hindistan arasında Kuzey-Güney Koridor Anlaşması 2000 yılında imzalandı. Bu koridor Hindistan'ın batı kıyısından malları, İran'ın Bandar Abbas ve Çabahar limanları, Orta Asya ülkeleri ve Rusya'dan Avrupa'ya ulaştırıyor. İran ve Hindistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü, Hint Okyanusu İşbirliği Derneği gibi bölgesel anlaşmalara üye olmaları, ayrıca Afganistan'la ilgili güvenlik kaygıları ve Hindistan'ın petrole ve de Orta Asya bölgesine bağlanma ihtiyacı, İran ve Hindistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin bir yol haritası şeklinde genişletilmesini, Çabahar Limanı'nın ve diğer ortak ulaşım hatlarının ve koridorlarının dış baskılardan uzak bir şekilde geliştirilmesinde işbirliğini harekete geçirmek için daha ciddi önlemler almasını gerektiriyor. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu bağlamda iki ülke arasında stratejik işbirliği için bir yol haritasının hazırlanması, iki ülke arasındaki uzun vadeli ilişkileri düzenleyebilir ve yıkıcı faktörlerin etkisinden koruyabilir dedi. Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Bennett'in son 6 ayda Birleşik Arap Emirlikleri'ni ikinci ziyareti konusunda. Siyonist rejim başbakanı Naftali Bennett son 6 ayda bugün ikinci kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Naftali Bennett'in işgal altındaki topraklarda başbakan olmasının üzerinden bir yıl geçiyor. Bennett, Siyonist rejimin ilk başbakanı olarak ilk kez geçen Aralık ayında Abu Dhabi'ye giderek dönemin veliaht prensi ve şimdiki Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı olan Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi. Bu Bennett'in Siyonist kaynaklara göre kısa süreli bir ziyaret olan Abu Dhabi'ye ikinci gidişidir. Bu ziyaret, Siyonist İsrail Devlet Başkanı İshak Herzog'un geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği bir durumda gerçekleşti. Her ne kadar Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, eski devlet başkanı Halife bin Zayed'in ölümüyle ilgili tazide bulunmak için gerçekleşmiş olsa da, diplomatik ziyaretler Abu Dhabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu gösteriyor. Bu ilişkiler Eylül 2020'den önce gizlice olsa da, Birleşik Arap Emirlikleri ile Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalandığı Eylül 2020'den bu yana daha resmi hale geldi ve hızla gelişiyor. Ürdün ve Mısır'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri 3. Arap ülkesi olarak işgal altındaki topraklarda büyükelçiliğini açan ülke oldu. Buna mukabil Siyonist rejimde Abu Dhabi'de büyükelçiliğini açtı ve böylece ikili arasındaki ilişkiler ekonomi, sağlık ve havacılık sektörlerinde genişledi. Bir diğer konu ise Kudüs'ü işgal eden rejim başbakanının Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed ile de görüşmesidir. Aslında Bennett, Halife Bin Zayed'in ölümünden sonra geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı olan Bin Zayed'i tebrik etmek için Abu Dhabi'ye gitmiş bulunuyor. Görüşmede iki taraf gıda güvenliği ve sağlık açısından başta yatırım, ekonomi ve kalkınma olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin yolları ve kalkınma fırsatlarını ele aldılar. Yapılan ziyaret ile ilgili bir diğer konu ise Bennett'in Abu Dhabi ziyaretinin Siyonist rejim kabinesinin en tehlikeli durumda olduğu ve hatta birçok Siyonist gözlemciye göre yakında çoğunluğu kaybederek Siyonist rejimin bir kez daha parlamento seçimleri düzenleyecek bir durumdayken yapılmış olmasıdır. Bundan 3 gün önce yani geçen salı günü Siyonist Meclisi Knesset, kabine yanlısı ve karşıtı üyeler arasında çatışmalara sahne olurken Bennett kabinesinin daha da kırılganlığın olduğu sergilendi. Bennett kabinesi Batı Şeria'nın C bölgesinde Siyonist yerleşimciler için Siyonist yasalarının uygulanmasının uzatılması için bir tasarıyı parlamentoya sundu fakat tasarı onaylanmadı. Siyonist medya çevreleri önerinin onaylanmamasını Bennett kabinesine indirilen ağır bir darbe olduğunu ve hatta başbakanlığına son verebileceğini belirtti. Böyle bir ortamda Bennett, iç muhalifler ve eleştirmenleri geçen salı günkü Knesset olayından etkilenmediğine dair bir mesaj göndermek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Naftali Bennett'in Abu Dhabi ziyareti sırasında iki tarafın İran konusunu da ele alacağına hiç şüphe yok. Bennett bundan önce defalarca İran İslam Cumhuriyeti ile mücadeleden söz etti. Naftali Bennett'in bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu tarafından İran karşıtı bir kararın kabul edilmesinden hemen sonra gerçekleşti. Karar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'nin geçtiğimiz günlerde Siyonist rejim yetkilileriyle görüşmek için işgal altındaki topraklara gitmesi ardından geldi. Birleşik Arap Emirlikleri İran İslam Cumhuriyeti ile herhangi bir karşılaşmaktan kaçınırken ancak Bennett, Tahran'a karşı mücadelede Abu Dhabi'de yanına almaya çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 8. yıldızı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam Hicri Kameri 148 yılı 11 Zilkade'de Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. O Hazretin azamet, büyüklük, merhamet ve yüce şahsiyeti dillere destandır. Biz bugün sohbetimizde bu yüce zatın Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatı ve veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Din alimi Sayın Bahri Akyol bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Akyol, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyor ve Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın kişiliği ve hayatıyla ilgili ilk önce bizim dinleyicilerimizi bilgilendirmenizi rica ediyoruz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nebihi nesteyn ve huvel mu'ini ente semihul alim. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Tebareke ve Teala'nın yeryüzünde hüccesi olarak bütün Müslümanlara bir olgu, bir rehberdir. Ve özellikle yaşadığı dönemde zalimlerin, tağutların şiddetli baskısı altında her çeşit yollarla İslam'ı halka anlatmaktaydı. Özellikle İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Tuz Sölü'ne, yani bugün Meşet diye anılan şehre esaret halinde götürüldü. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam yol boyunca bütün dostlarına ve İslam'ı seven, İslam hayranlarına çeşitli muizelerde, vaizlerde bulundu ve onlara her zaman Allah-u Tebareke ve Teala'ya kul olmayı ve mümin olarak yaşamayı nasihat etti. Özellikle İran'ın Nişabur şehrinde küçük bir mucizede bulunarak onlara hepsine nasihatte bulundu ki قُلُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُ. Ey müminler, sizler Allah rızası için samimi bir kalple La ilahe illallah kelimesini kalpten söylerseniz ise Allah-u Tebareke ve Teala sizi affedip ve kıyamette Müslümanlardan karar verecektir. Hadis uzundur. Devamında ise ve ene min şurutiha, bu la ilahe illallah dediğinizden sonra Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini kabullenip ondan sonra benim imametimi kabul eden insanlar kıyamette mümin sıfatıyla meşhur olacaklar. Bu bütün insanlara vasiyattır. Ve özellikle imamın olgu edinecek sıfatı hiçbir zaman sofra başında tek yemek yemezdi. Hatta hizmetçilerle, kölelerle beraber oturup bir sofrada yemek yedi. Bu imamın biz insanlara en büyük bir olgu olduğuna işaret ve delalettir.
Tahran Radyosu.
Şimdi Mamun o Hazreti Irak'tan Meşhed'e davet ettiğinde aslında davet etmiyor, zorla getiriyor ve daha sonra hilelerle o Hazreti şehit ediyor. Amaç neydi Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ı Meşhed'e getirme konusunda?
Evet, çok güzel bir soruya değindiniz. Amaç bellidir. Her zaman için tağutlar müminler karşısında bir kaledir. Yani sadece Allah-u Tebareke ve Teala'nın hakkaniyetini ve onun vahdaniyetini, tevhidini anlatan kişileri sahneden kaldırmaktır. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam bütün işleriyle, bütün amel ve fiilleriyle insanları sadece ve sadece Allah'a kul olmaya davet etmektir. Bunu gören zamanın gaddar hükümetleri, Ma'mun olsun, Abbasiler olsun falan, hepsi bu tür insanların sahneden kaldırılmaktır amaç. Yani İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan başkasına ibadetin, kulluğun hiçbir faydasının olmadığını anlatmaktaydı. Bunu anlayan insanlarsa her gün geçtikçe İmam Rıza Aleyhisselam'ın etrafında çoğalmaktaydı. Bunu gören zalim, gaddar hükümetler, tağut sistemler böyle bir şahsın yaşamasına imkan tanımazlar. Aynı şekilde günümüzde de öyledir. Dünyanın her bir yerine baktığımızda bu sahneler görülmektedir. Yani işin daha doğrusu dünyanın her tarafına baktığımızda her yer akıllı, mümin insanlar için bir aynadır. O aynaya insan baktığında ibret alması gerekir. Yani ibret alınması gereken çok şeyler var. Oysa ne yazık ki ibret alan pek az.
Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın yeri İranlıların hayatı üzerinde nasıldır? İranlılar nasıl o hazretten ve onun maneviyatından faydalanırlar sizce?
Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam kocaman İran İslam Cumhuriyeti gibi bir memleket, bir memlekete gerçekten bir berekettir, bir rahmettir. Yani Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam İran İslam Cumhuriyeti'ne olan bereketi bugünkü petrolünden, gazından, neyinden milyonlarca kez daha keramet ve berekettir. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın hak evlatlarındandır, öz torunudur. Allah-u Tebareke ve Teala'nın Resulü bunu bizzat kendi mübarek ağızlarından buyurmuş. Ey benim ümmetim, ey benim sahabelerim, gün gelecek benim evlatlarımdan Ali isminde bir tanesini bu Medine'den Tuz çölüne esir olarak götüreceklerdir. Ve gün gelecek Allah-u Tebareke ve Teala'nın lütfuyla bu Tuz çölü denilen bir yer Allah-u Tebareke ve Teala'nın cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Allah'ın melaikeleri, bütün melekleri oraya inip kalkacaklar. Her kim İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ı Tuz çölünde gidip ziyaret ederse Yüce Rabbim onun dert ve üzüntülerini giderecektir. Bu açıdan İran İslam halkı da Elhamdülillahi Rabbil Alemin zamanın hak, masum, hüccet imamını tanımış ve onun ezametini bildiklerinden dolayı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek doğum yıl dönümü veya şehadet yıl dönümünde ise milyonlarca insan gidip yakından İmam Aleyhisselam'a hürmetlerini, saygılarını, tazimlerini bildirip ve ona biatlarını tekrarlamak için oraya milyonlarca insan gitmektedirler. Elhamdülillah Rabbil Alemin günümüz dünyasında da herkes bunu yakından görüp izlemektedir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Bahri Akyol ile konuştuk. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sonsuz sevginin sembolü İmam Rıza Aleyhisselam.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Kameri 11 Zilkade Ehl-i Beyt İmamlarından Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladet günüdür.
İran'da adeta bir güneş gibi parlayan İmam Rıza hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde güler yüz ve açık alına Allah'ı ziyaret etmek isteyen Ali bin Musa Rıza'nın dostluğunu kazanmış olmalı.
Bu kutlu veladet nedeniyle sizleri hazırladığımız özel programı dinlemeye davet ediyoruz.
Hicri Kameri 11 Zilkade 148 yılında Resulullah'ın soyundan ve velayet evinden bir başka güneş doğdu ve kendisine Rıza adı verildi. Ehl-i Beyt'in 7. imamı Hazreti Musa Kazım aleyhisselam ve dindar ve ahlaklı eşi Nergis Hatun'un evladı olan İmam Rıza aleyhisselamın nur dolu kutsal doğum gününü tüm Ehl-i Beyt severleri kutlarken hep beraber şöyle diyoruz. Ey Allah'ım! Ali bin Musa Rıza'ya rahmet ve salat gönder. Pak, takvalı ve seçkin olan o imama ve yeryüzünde ve yer altında olan herkese, senin hüccetin olana, O doğru söyleyen şahide. Kamil olan bir selam ve rahmet ve bereketli ve sık sık olan, tıpkı dostlarına gönderdiğin rahmet ve en iyi selamların gibi.
İmam Rıza Aleyhisselam Tayyip'e hayatı boyunca amel ve konuşmalarında sevgi ve rafetli en güzel biçimde sergiledi ve şehadet ardından nurlu ve mutahhar türbesi ise acılı yürekler ve ehlibeyt aşıklarına her zaman güvenli bir sığınak oldu. O Hazreti'nin kerem ve rafeti ise insanların her din ve ırktan türbesine giderek o Hazretle dertleşip gözyaşı dökerek bazen de bu melekuti mekanda Allah ile aşk dolu dualar yapacak kadar fazladır. Kim hangi niyet ile buraya gelmişse İmam Rıza Aleyhisselam'ın aşk kokan nurlu türbesinden ayrılırken mutluluk dolu bir kalp ve huzurla ayrılır.
Ailesiyle birlikte İran'ı ziyaret eden dünyaca tanınan Rus oryantalist ve seyyah Yurgen Yorovski, İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde bulunduğunda duygularını şöyle anlatıyor. Rusya'da böyle maneviyat yoktur ve bu duygu tecrübe edilemez. Bu yüzden bu kutsal mekanın irfan dolu duyguları ve maneviyatını anlamak çok zordur. Bu mekanda bulunduğum anlar bana huzur verdi ve tekrar meşrede yolculuk yapabilmeyi seviyorum.
Mihriban olmak Yüce Allah'ın özelliklerindendir ve masumların özlerinde anlatılamayacak şekilde tecelli bulan, iyi ve seçkin olan ilk özelliktir. Sevgi beslemek ve dostluk ise İmam Rıza Aleyhisselam'ın siyerinde bariz şekilde bulunan bir özelliktir. Öyle ki sadece insanları buna tavsiye etmekle kalmayıp aynı zamanda bizzat kendileri bu konuya bağlı kalıyordu. İmam Rıza Aleyhisselam tüm mübarek hayatı boyunca bağlı kalıyordu. İmam Rıza Aleyhisselam tüm mübarek hayatı boyunca insanlara sevgi, aşk ve muhabbet oda ve sembolüydü. Öyle ki o Hazretin yaşamının tüm boyutları ve halkın çeşitli kesimlerine karşı davranışları dikkate alındığında bu özellik açıkça göze çarpıyor.
İmam Rıza Aleyhisselam bizzat imam ve lider özelliklerini açıklarken, imamın mihriban bir arkadaş, küçük çocuğu için şefkatli bir baba, samimi bir kardeş ve hayırsever bir anne olduğunu belirtiyor. Tüm bunlar toplumu, dini lideri ve halk arasındaki sevgi dolu ilişkinin göstergesidir. Bu yüzden o hazret halk tarafından Rauf İmam olarak tanındı.
Tahran Radyosu.
İmam Rıza Aleyhisselam'dan hacretini alan Cezayir asırlı Fransız profesör Raşid bin İsa şöyle anlatıyor. Ben yeğenimi 12 yıl boyunca kaybettim ve yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordum. Kime sorduysam kimse bilmiyordu ta ki arkadaşlarımdan biri neden İmam Rıza Aleyhisselam'ı gidip sorununu ona açmıyorsun. O ihtiyaçları karşılayan Gazi el Hacat'tır dedi. İran'da Meşhed kentine gitti ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın Melekuti türbesine girdi. Ziyaret gelenekleri ve böyle şeylerden hiçbir şey bilmiyordum. Fakat tamamen saf ve samimi bir şekilde İmam Rıza Aleyhisselam'ın huzurunda şöyle arz ettim. İmam Rıza, affedersiniz. Selamun aleyküm. Sizin şefaatinizi istiyorum. Bana ceddin Resulullah'ın hakkı ile yardım et. Yardım et ki yeğenimi bulayım. Bana bir işaret gönder ki hayatta mı yoksa öldü mü bileyim. Olayın üzerinden 2 ay geçmemişti ki yeğenimin eşi Londra'dan Paris'te bizim evi aradı ve çocuklarıma Londra'da yaşadıklarını söyledi. Bu yüzden ben teşekkür etmek için tekrar İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesine gittim. Bu olayda ben İmam Rıza Aleyhisselam'ın mucizesini gördüm. Zira yıllarca yeğenimi aramış fakat bir sonuca ulaşamamıştım. İmam Rıza Aleyhisselam umutsuzluğumun doğruğunda hacetimi ve istemi yerine getirdi.
Cezayirli profesör İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesindeki duygularını şöyle anlatıyor. İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesi adeta bir darul şifadır. Çok sade ve her türlü protokolden uzak buraya gelerek imama gönül sofranı açabiliyorsun. Hiç utanmadan ağlayabiliyorsun. Zira herkes ağlıyor ve bu gözyaşları sevgi ve muhabbettendir. İnsan türbeyi ziyaret edince iyileştiğini hissediyor. Psikologların tam tersine ki binlerce dolar ile yanlarına gidiyorsun fakat dönüşte bunalımın daha da artıyor. Zira binlerce dolar kaybetmişsin ve fakat hiçbir kazancın da olmamıştır.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın bereketli ömrü boyunca sevgi dolu davranışları sadece Müslümanlara yönelik değildi. Müslüman olmayanlar da o Hazretin sevgi ve lütfundan nasibini alıyordu. İnsanları ve gönülleri adeta bir mıknatıs gibi kendini çeken imamın sevgisi insanların fıtratını uyandırıyordu. Ehl-i Beyt Aleyhisselam imamlarının 8.'si, Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın sahip olduğu ahlak, davranış, sevgi, tevazu ve başkalarını düşünmesi halkın kendisine büyük aşk beslemesine sebep olmuştu.
İmam Rıza Aleyhisselam'ı tevazu gerçeğinin halka iyilik yapmakta biliyordu. Nitekim şöyle buyuruyordu. Tevazu insanların sana vermelerini istediğini onlara vermendir. O Hazret ayrıca babasının sahabesinden olan Muhammed bin Senan'a da şöyle yazdı. Tevazunun dereceleri vardır. Örneğin insanın kendi kıymetini bilmesi ve ihlasla onu kendi şanına yakıştırmasıdır. Başkalarına kendisini yapmasını sevdiği şeyi başkalarına yapmasıdır. Ona kötülük edene iyilikle karşılık vermesidir. Öfkesini yutmasıdır. İnsanlardan özür dilemesidir ve Allah iyilik yapanları sever.
İmamın hamamda başkasını yıkaması da o hazretin eğitici davranışlarındandır. İmam kendi evinde şahsi bir banyo yaptıracak ya da hamama gittiğinde oraya tek başına kapatacak kadar iyi maddi durumu vardı. Fakat İmam Rıza Aleyhisselam çok mütevazi bir şekilde diğer insanlar gibi hamama giderlerdi. Günün birinde imam hamama gittiğinde tanımadığı birisi kesilenmek istedi. Çevresine bakınarak imamın sevgi dolu mübarek yüzünü görünce imamdan sırtını kesilemesini ister. İmam hiç gurura kapılmadan o adamın isteğini yerine getirmek üzere keseyi eline alır ve adamın sırtını keser. Bu arada hamamda bulunan başkaları imama selam verince adam İmam Rıza'yı tanıdı. Bu yüzden keselenmesini bitirmek istediğinde imam onun kalbini hoş ederek ona kese sürmeye devam etti. İmam Rıza Aleyhisselam çok mütevazıydı.
Musa aleyhisselam şahsiyetinin rafet ve sevgisini ilaveten çekici yönlerinden bir diğeri ise o hazretin bilimsel yüksek konumuydu. Çeşitli düşünce akımlarını inceleme ve eleştirme, telifler, tedvinler, tercüme çalışmaların yaygınlaşması nedeniyle çeşitli ilim ve marifetin kaleme alınması önemli oranda revaçtaydı. Çeşitli felsefi ve fikri dalgalar ve mektepler oluşmuştur. Ders sınıfları çeşitli ilimleri öğrenmek ve öğretmek için araştırma yapan hocalar ve öğrencilerle dolup taşıyordu. Yaşanan bilimsel ve kültürel gelişmelere paralel olarak sapkın düşünce dalgaları da yükselerek tıpkı birer afet ve zehirli mantarlar gibi marifet ve düşünce bahçesinde yeşermeye başladılar.
Böyle önemli bir dönemde İmam Rıza Aleyhisselam düşünürler ve bilim adamların sığınağı oldu. İmam Rıza Aleyhisselam farklı mezheplerden çeşitli alimlerle tanışmaya ve fikir alışverişine de oturarak gerçeği ortaya çıkarıyordu. Sapkınlar ve aşırıcıları eleştiriyor, fakirler ve şeriata bağlı olanları da onaylıyor ve destekliyordu. O hazret en güzel biçimde şeriat yasaları, kuralları ve ilkelerini açıklıyor, inanç temellerini de güçlendiriyordu.
Abbasi halifesi bu dönemde halk arasında İmam Rıza aleyhisselama duyulan sevgi nedeniyle çeşitli tartışma ve münazara oturumları düzenleyerek bilimde seçkinleri çağırıyordu. Böylece İmam Rıza'dan zor sorular sorarak o hazrete meydan okumalarını istiyordu. Fakat İmam Rıza aleyhisselam her zaman sorulan soruları cevaplamak için öncülük eder ve tüm bilim adamlarını hayrete düşürürdü. İşte böyle bir oturumda Ma'mun İmam Rıza aleyhisselama sorduğu birkaç soruya aldığı cevapların ardından şöyle dedi. Allah beni senden sonra yaşatmasın. Allah'a yemin ederim doğru bilgi ancak Resulullah hanedanından başkasında değil ve gerçekten babalarının bilgisini miras almış ve ecdadının tüm ilimleri sende bir araya gelmiştir.
Nitekim Ebu Salti Herevi de bu konuda şöyle diyor. Ali bin Musa er-Rıza aleyhisselamdan daha alim birini görmedim. Onu gören her alim de benim dediğim gibi demiştir. Memun, bütün din ve mezhep alimlerini toplayarak İmam Rıza aleyhisselam ile tartışmaları için bir meclis düzenledi. İmam Rıza aleyhisselam onların hepsini mağlup etti. Öyle ki onlar imamın üstünlüğünü ve kendi acizliklerini itiraf etmekten başka çareleri kalmadı.
Değerli dinleyiciler, İmam Rıza aleyhisselamın mübarek veladetini bir kez daha kutlayarak sohbetimizi o hazretin duası ile noktalıyoruz. Allah'ım, her gam ve kederde güvencem, her sıkıntı ve zorlukta ümidim ve başıma gelen her musibette sığınağım ve hazırlığım sensin. O halde bütün hamd ve övgüler sana mahsustur. Büyük minnet ve ihsanlar senindir. Senin nimetinle iyilik ve doğruluklar kamil olur. Ey marufuyla maruf olan ve ey marufla tavsiye edilen, marufunla beni marufuna ulaştır. Onunla beni başkasının marufundan müstağni kıl. Kendi rahmet ve merhametin hürmetine, ey rahmedenlerin en merhametlisi.
Muhterem dinleyiciler, İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladeti durumu üzerine hazırladığımız özel programı dinlediniz.
Bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya El Sanatları Günü.
Muhterem dinleyiciler, Dünya El Sanatları Günü özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbette dünyada ve İran'da el sanatlarının konumu ile yakından tanışacağız.
El sanatları yerli ham maddelerinden el yapımı araçlarla elle üretilen ürünlere denir. El sanatları kuşaktan kuşağa kendi sanatlarını aktaran insanların tarihi hatıraları ve milletlerin ruhudur. El sanatlarında sadece ürün takası yapılmıyor, kültürel ve etnik özellikler de aktarılıyor ve toplumlar içinde bir nevi kültürel bağ kuruluyor. Bu yüzden el sanatlarının milletlerin aşk ve sanatının tecellisi olduğu söylenebilir.
Günümüzde el sanatlarının estetik ve sanatsal yönü belki daha çok hissediliyor. Fakat binlerce yıl önceden günümüze ulaşan el sanatlarının mevcut örnekleri ise el sanatlarının o dönemde insanların günlük hayatında önemli rol oynadığını, öyle ki hatta insanların onlarla yaşadıklarını gösteriyor. Örneğin İranlılar el dokuması halılar üzerine oturuyor, üzerinde kültürleri ve sanatlarından ilham alınan motifler işlenen kaplarda içiyor ve yiyor ve kendi dokudukları kumaşlardan giyiniyordu. Bu yüzden eskiden insanların hayatı ise tamamen sanatla iç içeydi. Bugün geriye kalan eserlerin incelenmesiyle eskilerde insanların nasıl düşündükleri, hayatın kaynağı ile bağlantılarının nasıl olduğu ve maddi hayatlarının nasıl bir düzene sahip olduğu anlaşılır.
Bugün 10 Haziran ve Dünya El Sanatları Günü'dür. Ülkelerin savaş veya doğal afetlerle başları dertte olduklarında sanat bir nevi silikleşir ve insanların yaşamında öncelikler arasında yer almaz. Belki de bu yüzden 2. Dünya Savaşı sona erince insanlar tekrar sanata kucak açtılar ve sanatın güzel dallarından olan el sanayi modern ülkeler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu yüzden ilk Uluslararası Sanatları Konferansı 10 Haziran 1964'te New York'ta düzenlendi. Bu konferansa 40 ülkeden üniversite hocaları ve sanatkarlar katılıp UNESCO'ya bağlı olarak çalışan Dünya El Sanatları Konseyi'nin kurulmasını kararlaştırdılar. Böylece 10 Haziran günü Dünya El Sanatları Günü olarak takvimlerde yerini aldı.
UNESCO'ya bağlı çalışan Dünya El Sanatları Konseyi, geleneksel ve el sanatları üzerine odaklanarak milletlerin kültürel ve ekonomik yaşamlarına daha fazla ilgi gösterilmesine çalışıyor. Konseyin kurulmasında birçok hedef amaçlandı. Örneğin el zanaatçılara eğitim verilmesi, yardımda bulunulması ve teşvik edilmeleri, ayrıca onların çeşitli dallarda profesyonellik bilgi düzeyini arttırmak. Ayrıca milletlerin kültürel hayatlarının temel ekranlarından olan el sanatlarının güçlendirilerek korunması ise konseyin diğer hedefidir. Buna ilaveten dünyada el zanaatçıları arasında dayanışma oluşturmak ise konseyin önemli üzerinde durduğu bir konudur.
Dünya El Sanatları Konseyi ilk başta çok az sayıda üye ile çalışmalarına başladı fakat hali hazırda 90 ülkeyi kapsıyor ve sekreterliği ise Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunuyor. İran ise 1968 yılında İran El Sanatları Koruma Aracılığı ile konseye üye oldu ve Asya Pasifik Forumunda çalışmalarını sürdürüyor.
Tahran Radyosu.
İran'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan farklı etnik ve kavimler, sahip oldukları zevk ve yaratıcılık kabiliyetleri ile eskiden beri el sanatları üretiminde dünya çapında tanınıyorlar. El sanatları ürünlerinin çeşitliliği ve kalitesi birçok araştırmacıyı İran el sanatlarını inceleyerek hakkında yorum yapmaya sevk etmiştir. Yapılan araştırmalara göre İran'da el sanatları 370 dala sahiptir. Genel bir değerlendirmede 3 kategoride incelenebilir. Sanatsal el sanayi ve tüketim el sanayi.
Sanatsal el sanayi sadece sanat ürününe sahip olan ve genelde fazla tüketim alanı olmayan el sanatlarıdır. Minyatür ve altın işleme ise bu kategoriye girer. Tüketim sanatsal el sanayi ise genelde sanatsal değerinin yanı sıra tüketim ürünü de vardır ve normal yaşamda kullanılabilir. Örneğin halı, kilim, cacim ve çeşitli şişe ve cam ürünleri. Fakat tüketim el sanatları ise sanatsal yönü çok az ve fakat tüketim yönü güçlü olanlardır. Örneğin çeşitli çanak, çömlek, seramik, örgüler, yerel kıyafetler ve hasır ürünleri bu kategoride yer alırlar.
El sanatları hem atölye hem evde üretilebilirler. Tıpkı küçük sanayi gibi kentlerde ve köylerde yerleşebilir ve hiçbir modern teknolojiye ihtiyaç duyulmadan yerel ve geleneksel uzmanlıklar ile her ülke içinde bulunabilen ham maddelerden üretilebilirler. Buna ilaveten el sanatlarının hem sanatsal hem tüketim yönleri vardır. Bu yüzden onlara sanat denir. Üretim merkezlerinin kolaylıkla kurulabilmeleri, bu sanatın iş sahası aşması, yüksek katma değere sahip olması, ayrıca tüketim ve süs yönlerine sahip olması ise el sanayinin ekonomi meziyetleridir ve bu yüzden ülkelerin makro programlarında dikkate alınabilir.
Daha önce belirttiğimiz gibi İran eski ve tarihi bir ülke olarak el sanayi alanında paha biçilmez bir mirasa sahiptir. İran'ın el sanatlarından kilim, halı ve gebe dokumacılık, cam işlemeleri, oymacılık, mine işlemeleri, çömlekçilik, telkari, mozaik, muarrak, hatemkari ve diğer birçok örneğe değinebiliriz. Dünya El Sanatları Konseyi'nin 2020 yılının başlarında İran'ın 3 kent ve 1 köyünü El Sanayi Dünya Kent ve Köyler Listesi'ne eklemesiyle İran'ın bu listedeki kent ve köylerinin sayısı 14'e yükselmiştir.
Bu listede İran'ın güneyinde Fars ilinin merkez kenti Şiraz, Dünya El Sanatları Kenti, Zancan Kenti ise Telkari Kenti ve Melayir'de Ahşap Oyma Mobilya Kenti olarak onaylandılar. Bu arada İran'ın kuzeyinde Gilan ilinin Gasemabad köyü de Çadırşep Örme kenti olarak Dünya El Sanayi Kent ve Köyler listesinde yer aldı. Çadırşep eskiden beri yazın sıcak günlerinde uyurken insanların üzerlerini örttükleri bir nevi özel kumaştır.
Günümüzde ister gelişmekte olan, ister gelişmiş veya başka ülkelerin çoğunda ülkeyi özel el sanatları ürünlerine görmek mümkün. Ancak Dünya El Sanatları Konseyi'ne üye 90 ülke arasında el sanatları özel bir yere sahiptir. Bunlar arasından ise 30 ülke çok belirgin bir konuma sahiptir. Asya kıtasında İran'ın yanı sıra Hindistan, Pakistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Myanmar, Tayland, Suriye, Malezya, Lübnan, Bangladeş, Suudi Arabistan, Afrika kıtasında Senegal, Kamerun, Etiyopya, Mısır Cumhuriyeti, Fas, Latin Amerika'da Meksika ve Kolombiya, Avrupa kıtasında İspanya, İtalya, Türkiye, Almanya, Yunanistan, Fransa ve Polonya, Pasifiklerde ise Avustralya el sanatları üretimi ve bu sanata özen gösterme açısından önemli konumdadırlar.
İnsanoğlunun el sanatları alanında miras bıraktığı potansiyel kültürel yetenekleri göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde el sanatlarının satışı ve üretiminin turizm alanında önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu önemin iki temel hedef doğrultusunda değerlendirilmesi gerekiyor. İlk olarak hedef ülkenin veya topluluğun kültürünün tanıtılması ve ikincisi de yerli toplumun ekonomisinin geliştirilmesi.
Her milletin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan el emeği göz nuruyla sanatlarının gelecek nesillere kendilerine has özellikleriyle aktarılabilmesi büyük önem taşıyor. El sanatlarının üretimi, tüketimi, üreticilere destek verilmesi ve gençlerin bu alana ilgi göstererek eğitilmesi, hükümetlerin ilgi kurumlarının çalışma programlarında ciddiyetle takip edilmelidir. Zira bu vesileyle sadece milletlerin tarihi kültürlerini korumakla kalmayıp aynı zamanda ülkenin ekonomisine katkıda bulunabilinir.
Değerli dinleyiciler, 10 Haziran Dünya El Sanatları Günü münasebetiyle hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan Hidropolitiği.
Değerli dinleyicilerimiz, Afganistan Hidropolitiği isimli yeni sohbetimizin 4. bölümüne beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Hamid Kersai ve Eşref Gani hükümetlerin su politikalarının bileşenlerini ele alıp geçen bölüme devam etmek istiyoruz.
Afganistan McMahon'un tahkim kararından sonra ve 1953'te Helmand Komisyonu'nun kararından önce iki aşamada Helmand Nehri üzerinde önemli tesisler kurmuştur. İlk etapta Seraç ve Bugra nehirleri kazılmış, ikinci etapta Kajaki ve Argandab barajlarının yapımı İran'a su girişini azaltarak bu ülkenin ciddi endişesini tetiklemiştir. Bu eğilim 1952'den sonra da devam etti. Bugra nehri Karşak bölgesinden çok uzaklardan başlayıp 98 kilometre uzunluğunda Marja Ovası'na kadar uzanmış ve bu derenin yapımı Amerika'nın sağladığı teçhizatla tamamlanmıştır. Bu projelerin toplamı Helmand Nehri Projesi olarak adlandırılıp Amerika tarafından tamamlanan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgedeki en büyük projelerden biri olmuştur.
Afganistan, yerüstü yüzeysel su akışı açısından 4 havzaya bölünmüştür. Amuderya, Kabil, Harirud ve Helmand, Arganda su havzaları bunlardır. Bu arada Harirud ve Helmand havzasının eğimi Doğu İran'a doğrudur ve İran'ın doğu bölgelerinin su güvenliğinde temel bir role sahiptir.
Tahran Radyosu.
Bahsedilen nehirlerin İran'a doğru eğimi, iki ülkenin sınır bölgelerinin gelişmesi ve İran-Afganistan ilişkilerinde suyun istikrarlı bir unsura dönüşmesi için eşsiz bir stratejik fırsat yaratmıştır. 2001'de Taliban'ın düşüşü ile 2021'de yeniden iktidara gelişi arasında Afgan hükümeti su kaynakları yönetimi stratejisi bahanesiyle ülke nehirleri üzerine barajlar ve setler inşa ederek bu nehirlerin suyunun İran'a girmesini engelleyerek sözde bu yerüstü su kaynaklarını yönetmeye çalıştı. Bu bağlamda diğer ülkeler aşağı akışı önlemeye çalıştı. Afganistan'da herhangi bir ekonomik veya teknik alanda yatırım yapmak istemeyen Amerika, Afgan hükümetinin su alanında baraj ve setler inşa etmesine araçsal bakışla yaklaşarak bu konuyu İran'a ve iki ülke arasında bir baskı aracı olarak kullanmaya çalıştı. Tarihsel ortak noktalara sahip iki ülke arasında ihtilaflar oluşturmak ve kültürel bir ayrım yaratmak için bu aracı kullanmaya başladı.
2001 yılında İran, Birleşmiş Milletler'e Afganistan'ın Kaşaki Barajı'ndan su bırakmaması konusunda şikayette bulundu. İran'ın Helmand Antlaşması'na yönelik atıfı, İranlıların bu antlaşmanın geçerli ve bağlayıcı olduğuna inandıklarını gösteriyor. Helmand Antlaşması'nın imzalanmasına rağmen Hamun Gölü için su hakkı düşünülmemiştir. İran'ın anlaşma sırasındaki tutumu, Sistan halkının tarımsal tüketimi için kesin ve garantili su elde etmeye girişimiydi. Ve o dönemin koşulları İran'ı anlaşmayı kabul etmeye zorladı. Bu durum, o dönemde iki ülkenin de Hamun Gölü'nün çevresel su temini konusuna dikkat etmediğini ve Hamun Gölü'nün çevresel su hakkının unutulduğunu göz ardı ettiğini gösteriyor.
Amerika'nın Afganistan'ı işgali, Afganistan'ın hidropolitik siyasetlerinde bir dönüm noktası değildi. Ancak işgalcilerin para, teknoloji ve desteği bu dönemde bu hasmane siyasetlerin genişlemesine yardımcı oldu. Afganistan'ın işgali sırasında birçok bölgedeki yetki 6 ayda bir değişse de Helmand davası Amerika'nın emirlerini yerine getiren düzenli yöneticilerin eliyle yönetildi.
Amerika'nın Afganistan'ı işgali sırasında İran'a gelen Helmand su akışının azalmasıyla ilgili olarak bu konunun doğrudan yağışların azalmasıyla ilgili olmadığı vurgulanmalıdır. Daha ziyade o dönemdeki Kabil hükümetlerinin özellikle de Eşref Gani döneminde bu konuda verdiği siyasi tavizlerden bahsetmek gerekir. Aslında Amerikalılar o sırada Afganistan'daki barajları ve su yönetimini İran'a karşı bir koz haline getirmeye çalıştılar.
2001 yılında Taliban rejiminin sona ermesiyle birlikte Afganistan'ın geçici hükümet başkanı Hamid Karzai, 2002 yılında İran'ı ziyaret etmiş ve iki ülkeden yetkililer bir işbirliği belgesi imzalamıştı. Bu belgede iki ülkenin cumhurbaşkanları Helmand suyunun bölünmesine ilişkin 1972 anlaşmasının uygulanması çağrısında bulundu. Bu nedenle sel ve taşkın zamanlarında biraz daha fazla, kuraklık zamanlarında biraz daha az olan Helmand'den yılda 820 milyon metreküp su İran'dan Sistan'a girmeli ve akmalıydı.
Hamid Karzai'nin sınır sularındaki tutumundaki ilk değişiklik 2012'nin sonunda kamuoyuna açıklandı. Ocak 2013'te Kabil'deki Ulusal Su Konferansı'nda ilk kez komşuların su haklarına değindi. Ancak Afganistan'ın komşularını yalnızca kendi su kaynaklarına dayanmalarına ikna etmeye çalışacağı konusunda ısrar etti. Afganistan'ın tek taraflı su yaklaşımındaki bir diğer önemli noktası, sınır aşan sularla ilgili bölgesel ve uluslararası konferanslara katılım konusunda dahi politikasındaki değişikliktir. Bu değişiklik o kadar ileri gitti ki Afganistan sınır aşan sular terimine duyarlı hale geldi.
Amerika'nın kışkırtmasıyla Afganistan'da su siyaseti sorunlarının tırmanması ve suya araçsal bakış, İran halklarına umursamazlıklar ve çevre sorunlarını göz ardı etme süreçleri Eşref Gani'nin başkanlığından bu yana yoğunlaştı. 2015 yılında Eşref Gani başkanlığında Toprak ve Su Yüksek Konseyi kurulmuş ve Afganistan hükümeti 4 Mart'ı Ulusal Su Yönetimi Günü ilan etmiştir. Aslında Gani'nin istediği ve amacı suyu İran'a karşı bir araç olarak kullanarak Amerikan iradesi doğrultusunda tavizler elde etmekte. Eşref Gani'den önce ve hatta Karzai döneminde bile bu tür bir görüş yoktu. Dönemin Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin İran sınırına yakın Kemal Han Barajı'nın açılışında sözleri ülkenin heteropolitik ilişkilerinin tarihi sebebiyle İran'a karamsar bir şekilde yansıyan yönler ve ön yargılar içermekteydi.
Amerika'nın Afganistan'ı işgalinden önce Afganistan'ın su yönetiminden amaçları tarımsal su temini ve elektriğin karşılanmasıydı. Ancak son yıllarda bu hedef siyasi araç haline geldi. Taliban'ın daha etkin hale gelmesiyle bu yıkıcı yaklaşımda da ciddi değişiklikler getirmesi beklendi. Nitekim İran'a tavizler verilmeye başlandı.
İran Terbiyeti Mudarris Üniversitesi'nde Su Kaynakları Yönetimi Profesörü Dr. Hüccet Mianabadi bu hususta şöyle diyor. Çalışmalara göre Helmand Havzası'nda baraj, yönlendirme kanalı ve su aktarma nehirleri dahil olmak üzere 19'dan fazla yapısal ve operasyonel proje inşa edildi ki bunlar günümüzde de operasyonel anlamda kullanılıyor. Afganistan'daki Helmand su toplama alanında inşa edilen başlıca yapı ve planlardan bazıları şunlardır. Helmand Nehri üzerindeki Kajaki Barajı, Argandab ve Kandahar'ın kuzeyindeki Argandab Barajı, Çahansur bölgesindeki Çahansur Barajı, Siraj Kanalı ve Bugra Kanalı, Eşref Gani döneminde Helmand Nehri üzerindeki Kemal Han Barajı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Helmand Havzası'nın hidropolitik sorunları alanda önemli ve dikkat çeken bir nokta ise Kemal Han Barajı gibi Helmand üzerinde kapsamlı barajlara ve Kajaki Barajı'nın tamamlayıcı aşamasına ek olarak Afganistan'ın Helmand'in diğer kolları üzerinde yeni barajlar inşa ediyor olmasıdır. Sistan ve Hamun sulak alanların yaşamı üzerinde olumsuz etkisi olan Haşrut üzerindeki yeni çalışmaları buna net örnek sayılır.
Değerli dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsite.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.